Ayrım 39. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 450. Başka çıkış yolu yoktu. Titremesi öyle artmıştı ki uzantı bile sarsılıyordu. İvedi yardımcılar Kokron'u anlarlarsa yanmıştı. Korkmak mı? Ne korkması? Korkmuyordu. Türkheim'de Henri de la Tour Avignon'un, Prösisch Öloda, Kellerman'ın, Zedenik'te Colline'nin, Marengo'da DE'nin kapıldıkları haklı telaştı. Kendini ateşe atmaya hazırlanan herkesin duyduğu doğal heyecandı. Yo, yo, korkunun ta kendisiydi. Nasıl alt etmeliydi? Belki de Harp Akademisi'nde okutulan ruh bilim kitaplarındaki tanımı yineleyerek korku olumsuz bir belirsizlik durumundan kaynaklanan geçici bir duygusal durum. Aklı etkileyerek mantıklı davranmayı engelleyen akla aykırı bir duygu. İstemle yenilmesi gereken bir hastalıktır. İçinden yineledi bu tanımı ama titremesi artıyordu. Zamanın geçmekte olmasını aldırmaksızın yine sürücüye döndü. Delikanlı, Esprit Flechier'in Büyük Türen ölünce yazdığı ağıdı biliyor musun sen? Esprit'ine, Türen'e diye sordu sürücü. Türen'i bilmen gerekir. Henri de la Tour Auvergne, Türen Vicomte'u ve Fransa Mareşali. Esprit Flechier'de ölülerin ardından yazdığı ağıtlar nedeniyle 1673'te Fransız Akademisi'ne kabul edilen Fransız din adamı ve yazarı. Türen için yazdığı ağıt başyapıtı sayılır. Gerçekten de bilmiyor musun? Bilmiyorum komutanım. Bildiğim ağıtlar Pater Noster, Ave Maria ve Requiem Aeternam. Çok kötü bu delikanlı, çok kötü. Ama öğrenmek için geç kalmış sayılmazsın. En önemli bölümünü söyleyeyim sana. Yiğitlik sözcüğünü tehlikeye atılmış olmak için kendilerini tehlikeye atanların yararsız, umutsuz, bencil yürekliliği olarak tanımlamayın. Böyleleri ünlenmek, alkışlanmak amacı güderler. Yiğitlik, düşmanla karşı karşıya gelince ortaya çıkan, önceden düşünülmüş, hesaplanmış, tehlikenin içerdiği her türlü olumlu olanağı dikkate alan, ancak gücü el verdiğinde harekete geçen, savaş sırasında zor işlere kalkışan ama olmayacak işlere kalkışmayan, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmayan, ateş altında da düşünüp sağ kalarak görevini yerine getiren yürekliliktir. Ne güzel değil mi? Siz güzel diyorsanız güzeldir albayım. Ben demiyorum. Herkes güzel olduğunu söylüyor delikanlı. Şuna da dikkat et. Esprit Flechier'in öne sürdüğü kavram, temelde Spinoza'nın Etika'da öne sürdüğü kavramın benzeri. Gözüpeklik, doymak bilmezliktir. Spinoza'nın kim olduğunu biliyorsun değil mi? Spinoza mu albayım? Spinoza olur mu? Spinoza. Baru, daha doğrusu Benedictus Spinoza. 17. yüzyılda yaşayan Hollandalı büyük filozof. Kesin tarih istersen 1632'de Amsterdam'da doğdu, 1677'de La Haye'de öldü. Metafizika, Etika, Tractatus Theologica Politicus kitaplarının yazarı. Okullarda ne öğretiyorlar size? Gerçekten de Spinoza'yı bilmiyor musun? Bilmiyorum albayım. Ama ön kapıya gitmezsek İvedi Yardım Birliği'ni bulamayacağımızı biliyorum diye konuyu kapattı sürücü ve izin istemeden motoru çalıştırıp bağırıp çağırmanın doruğa ulaşmış olduğu ön kapıya vardı. Yeter be, bırakın da gidelim. Birden titremesi geçti. Jipten inip yine Favete Linguis diye bağırarak ilk M113'e koştu. Makinelinin başındaki eri yerinden kaldırdı, miğferini çıkartıp mikrofonlu kulaklıklı miğferi kafasına geçirdi. Vücudunun üst bölümünü dışarıya çıkartarak Browning'e yerleşti. Komuta merkeziyle telsiz bağlantısını kesti ve 5M113 peş peşe üstten çıkıp aerodrom yoluna girdiler. Paletlerin her dönüşü 5 saattir kapıldığı esrikliği körükleyen bir okşayış gibiydi. Evet, Türkheim'e, Zedenik'e ya da Grand Armée safkanlarıyla Prösisch Öloya gitmiyordu. Rüzgarda dalgalanan yeleler, gemleri kemiren gişler, Avusturya, Rus, Prusya, İngiliz, Belçika ya da Hollanda toplarına karşı saldırabilmenin sabırsızlığı içinde yeri eşeleyen nallar görmüyordu. Ama bu birliğe komuta etmek, vücudunun yarısını dışarıya çıkartmak, dünyaya gelmek bahtsızlığına uğradığı aşağılık çağın çirkinliklerini, alçaklıklarını unutması için yeterli olmuştu. Audacia e cupiditas diyen Baru, Benedictus Spinoza'ya boş vermişti. Türen Vicomte'u Henri de la Tour Avignon'de önceden düşünülmüş, hesaplanmış yürekliliğe boş vermişti. Kimi durumlarda tehlikenin üstüne üstüne gitmek insan için kutsal bir haktı. Telsiz bağlantısını keserek Akbaba'nın zehirli dilinden kurtulduğuna göre bu hakkı keyfini çıkarta çıkarta kullanmak istiyordu. Bir hafif süvari birliğinin başında Waterloo'ya gittiğinizi sanmayın diye homurdanmıştı süvari düşmanı adi herif. Waterloo'da en büyük kahramanı süvariler değil de kim göstermişti? Belle Alliance'ın topçularının üstüne Anglezey Markisi ve Uxbridge Kontu William Paget'in Dragon Guards'ı yürümemiş miydi? Hougoumont ve La Haye Sainte'de Wellington'ın piyadelerine Milho Kontu Edward Jean-Baptiste ile Lefebvre Dezunot Kontu Charles'ın süvari birlikleri saldırmamış mıydı? Atların yerini günümüzde zırhlı araçlar almamış mıydı? Bir süvari birliğinin başında Waterloo'ya gittiğini sanmaması, birliği istediği gibi yönetmemesi için hiçbir neden yoktu. 24'de M113'lerden hiçbirini göndermeyecekti. Birliği olduğu gibi 23'e götürecekti. Albay Lepin dediklerinin zamanı gelmişti. Atsız yola girmek üzere oldukları için kurşunlar gövdesini yalıyor, sürücü içeri girmesini söylüyordu. Oysa bundan iyi olanak olur muydu? Bundan iyisi can sağlığı değil miydi? Keyfini eksiksiz kılmak için komuta merkeziyle telsiz bağlantısını yeniden kurmak yeterliydi. Telsizi açtı, gövdesini daha da çıkarttı dışarıya, tek gözlüğünü düzeltti, soluğunu tuttu ve sevinç taşan bir sesle mikrofondan bağırdı. ''Haydi aslanlarım, kurşun bunlar, boksanmayın.'' diyor Lepik. Peşindeki öteki M113'ler, sana da Lepi'ye de sesleri arasında sola dönüp Şatile'ye yöneldi. Geçit açık olduğu için 23'ten girip Şatila ana yoluna ulaştıklarında komuta merkezinden sesinin iyice duyulup duyulmadığını soruyordu kendi kendine. İyice duymuşlardı. 20 dakikayı aşkın bir sessizlikten sonra ''Hadi aslanlarım, kurşun bunlar, bok değil'' sözleri durgun suya düşen bir çakıl gibi kulaklarına yansımıştı. ''Ne dedi?'' diye bağırdı öfkeye kapılan Akbaba. ''Ne dedi?'' diye kekeledi ne yapacağını bilemeyen profesör. ''Ne dedi?'' diye bağırdılar şaşıran ötekiler. ''Ne duydunuzsa onu dedi'' diye homurdandı Pisto'ya. ''Her zamanki dangalaklığı, şimdi daha da sapıttı. Dinleyin bakın.'' Dinlediler. Telsizden İngilizce, Fransızca karışımı sözler geliyordu. ''Siz bir centilmen değilsiniz. Kes sesini uğursuz salak. Seyisimden bile daha hödük bir hödüksünüz siz. Seyislerle tartışmam ben. Kapat çeneni salak herif, defol git.'' ''Düzgün konuşmazsanız sizi kamçılarım.'' ''Ne diyor?'' diye bağırdı görülmemiş bir öfkeye kapılan Akbaba. ''Ne diyor?'' diye kekeledi ne yapacağını daha da şaşıran profesör. ''Ne diyor?'' diye bağırdılar daha da şaşıran ötekiler. ''Geçmesine izin vermeyin, hükümetçilerle tartışıyor. Başımızı belaya sokacağını söylemiştim size.'' dedi Pisto'ya. Akbaba çekinerek baktı ona. ''Gidip çözün şu işi hemen. Pupa taşak gidiyorum generalim. Ateş etmek yok bu kez, anlaşıldı mı?'' ''Baş üstüne generalim, yalnızca Sardinya patadası.'' yanıtını verdi Pisto'ya. Bir çarpışmanın korkunç deneyiminin içine dalınca kimi savaş tutkunları köklü bir değişikliğe uğrayabilir. Tiksinilmesi gereken bir şeyi sevmiş olduklarını anlar, takındıkları maskeyi çıkartır, gerçek kimliklerine dönerler. Birden ya da yavaş yavaş parmaklığın karşı tarafına geçerler. Bildiğimiz gibi Şeker'in, Sandokan'ın durumu böyleydi. Savaş tutkusu gerçek kimlikleriyle çakıştığı için yüzlerinden çıkartılacak maskeleri olmayan kimileri ise hiçbir değişikliğe uğramazlar. Öykümüzün belki de en tutarlı kişisi olan, kendisine hiç ihanet etmeyen, çılgın dünyasını anlamayanlara kulaklarını tıkayan çılgın at örneğinde olduğu gibi. Cehennem gibi 5 saat Pistoya'nın da böyle olduğunu doğrulamıştı. En gerilimli anlarda bile Pisto'ya savaş tutkusunu yitirmemişti. Balığın suyla kaynaşması gibi savaşla kaynaşan bir savaşçının coşkusunu yitirmemiş, o da çılgın at gibi Şatile'ye gidebilmeyi düşlemişti. Bu nedenle 2 ay önce Burç El Baraçni'deki kamyonun parçalanmasında çok işe yarayan Sardinya patadasını almaya sanki uçarak gitti. Ne gerekiyorsa alıp şipe atladı ve yaylım ateşinden geçip 23'e ulaştı. Ölüler trafik cezası kesmez diyerek jipi toplu mezarın yanında bırakıp çılgın ata doğru yürümeye koyuldu. 6. Tugay'ın zırhlı araçları cephane getirdikleri için yine girişi tıkıyor, toplardan yükselen dumanlar kargaşayı daha da arttırıyordu. Yalnızca 2 M113 yerlerini alabilmişti. 23 ile 21'i destekleyecek olan araçlar. İvedi yardımın geri kalan araçları, motorları çalışır durumda sıkışıp kalmışlardı. İlk M113, 25'e giden dar sokağın köşesinde sıkışmıştı. Tanıması zor olmadı onu. Neredeyse bütün vücudunu dışarıya çıkartıp, atlı heykeli dikilmiş bir kahraman gibi göğsünü şişiren, başında makinelicinin miğferi ve küçümseme ışınları yansıtan tek gözlüğüyle çılgın at, kırbacını, jipleriyle yolunu kesen iki hükümetçiye doğru sallıyor ve kişniyordu. Seyislerle tartışmayacağımı daha önce söylemiştim size. Biz de size çenenizi kapatmanızı söylemiştik diye karşılık verdi adamlardan biri. Durum değerlendirmesi yaptı. Komuta merkezinde sanıldığından daha iyiydi. Jiptekilerin boyunlarında birer haç vardı. Hasan'ın adının ortaya atılabileceği anlamına geliyordu bu. Üstelik jipin kaputunun üstüne oturmuşlardı. Jipin burnu da ana caddeye dönüktü. Sorunu çözmek için Sardinya patladası bile gerekmeyecekti. Direksiyona geçip jipi çekmek, Arapça bir iki söz söylemek yeterli olacaktı. Çılgın ata seslendi. Albayım, albayım. Tek gözlük düşerek bağlı olduğu zincirin ucunda sallanmaya koyuldu. Kamçı alçaldı, kişneme aşağılayıcı bir haykırışa dönüştü. Yüzbaşı, ne işiniz var burada, ne istiyorsunuz? Hiçbir şey albayım, öfkelenmeyin, yardıma geldim. Sürücüye seslendi. Sesimi duyuyor musun? Duyuyorum, karşılığını verdi sevinçli bir ses. Motorunu çalışır durumda tut. Yol açıldı dediğimi duyar duymaz gaza bas. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı yüzbaşım. Arkadakilere de söyle, onlar da aynı şeyi yapsınlar. Baş üstüne komutanım. Artık harekete geçebilirdi. İki hükümetçi elleri kolları bağlanmış gibi bir şey yapamanın şaşkınlığı içinde ona bakmayı sürdürürlerken bir çırpıda jipe atlayıp birkaç metre ileriye çekti. Jipten indi. Hasan'ın emri, yol açıldı, devam edin. Homurdanmalar arasında ve kızması mı sevinmesi mi gerektiğini bilemeyen çılgın atla birlikte M113 hareket etti. Peşinde 2. ve 3. M113 ile birlikte köşeyi döndü ve Amalcıların ateşinin beklenmedik bir biçimde kesilmiş olduğu daracık sokağa girdi. Çok kolay olmuştu, sanki bozulan bir otomobili kenara çeken trafik polisleri gibi sıyrılmışlardı işin içinden. İki hıyar karşı koymaya kalkışmamış, ana caddedeki subaylar yollarını kesmek için yanlarına yaklaşmamışlardı. Yol almayı sürdürdükleri şu sırada bile olay kendilerini ilgilendirmiyormuş gibi davranıyorlardı. Bu sokağın sorumlusu kimdi? Geçişi jiple kapatmak komutunu kim vermişti? Görev tutkusu başına vuran dümbeleğin biri mi yoksa Hasan mı? Hasan vermişse neredeydi? 25 Alfa'nın köşesinde miydi? Doğrusunu söylemek gerekirse Sardinya patladasını onda denemek istemiyordu. Bir dostun boğazını kesmek güzel bir şey değildi. Öte yandan savaş, savaştı. Haçlı seferleri sırasında bile dostlar birbirlerini boğazlamışlardı ve hiç kuşkusuz Pistoia, Hasan'dan geldiği gerekçesiyle zor karşısında boyun eğecek değildi. Kaldı ki bir şey olmuştu. Konvoy yavaşlamış durmuştu. Atlı heykel altlığından aşağı iniyordu. Yine kamçısını sallıyor, yine kişniyordu. Bu kez İtalyanca. Patladayı sıkıca kavrayan Pistoia, üçüncü, sonra ikinci, sonra birinci M113'ün yanından geçti ve M16'larını kavramış 20 adamıyla birlikte Hasan'ı gördü. Yineliyorum albay, geri dönün. Yerine getirmem gereken bir görev var. Göreviniz beni ilgilendirmez albay. Kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz siz? Biliyorum albay. Kendi dilini bile anlamayan biriyle konuşuyorum. Sizi düelloya davet etmem gerekirdi. Benim de size okkalı bir hastir çekmem gerekirdi. Ne yazık ki yorgunum. İçi yorgundu Hasan'ın. Cüce avı benliğini tüketmiş, bekleme dakikaları iç dünyasını karartmıştı. Ve Brahmet Bayi hedefi bulduğunda her zaman olduğu gibi coşkuya kapılacak yerde gizemli bir sıkıntı kaplamıştı içini. İsteğini yerine getiren Jüniye Meryem'e diş bilemişti sanki. Bilal'in Kaleşnikov'u atarak evine dönmek için kuleden inerken taşıdığı düşüncelerin benzerleri doldurmuştu kafasını. Öldürmenin, ölümü göze almanın, kanlar içinde yaşamanın ne anlamı vardı? Kimin içindi bunlar? Banka hesaplarını arttırmak, Daha fazla çalabilmek için onun gibileri sömüren Cemayel, Can Bulat gangsterleri için mi? Babasının öcü alınmıştı artık. Sen Elia mezarlığındaki mezarına bir sürü çiçek göndermiş ama çiçekler babasını mezarından çıkartamamışlardı. Oğlunun yüreğini kemiren azgın öfkeyi de dindirememişlerdi. Tersine öfkeyi körükleyerek yıllardır Beyrut'u tutsak eden kısır döngüyü beslemişlerdi. Seni öldürüyorum, sen de beni öldürüyorsun. Seni yine öldürüyorum, sen de yine beni öldürüyorsun. Sonsuza dek sürüp gidiyordu böyle. Yetmişti artık, çekinmeliydi artık. Görgülü, ince karısı, iyi yetiştirilmiş sevimli çocuklarıyla birlikte İsviçre'de bir yerlere gitmeliydi. Brahmet bayilere de öç almaya da boş vermeliydi. Yakışıklı yüzünü sıkıntılı bir biçimde buruşturarak yine 106 milimetrelik toplu jipin direksiyonuna geçmişti. Sabra'ya dönmüştü. Burada kendi birliğinin yaralılarını, kulede toplanmış ve artık kimsenin ilgisini çekmeyen ölüleri görmüştü. Büyük bir öfkeye kapılmış, 3 manga silahlı asker alarak Şatile'ye gitmiş, sinek bile uçurmamaya karar vererek dar sokağın ağzına yerleşmiş ve çılgın atı durdurmuştu. Ne var ki insan ruhunun baş kaldırıları tersinir değildi. Aşırı öfke nedeniyle gelip buraya yerleşmesi savaşçı ruhunu canlandırmaya yetmemişti. Sardinya patatasını kavramış olarak gelmekte olan Pistoia'ya büyük bir ilgisizlikle bakıyordu. Albayıma ne dedin Hasan? Size okkalı bir hastır çekmem gerekirdi dedim Pistoia. Hemen özür dile. Geçmesine de izin ver Hasan. Hiç öyle bir niyetim yok Pistoia. Yok mu? Yok Pistoia. Erlerle jipteki iki hıyarın şaşkın bakışları arasında Sardinya patladası havada dönüp Hasan'ın boğazına dayandı. Dediğimi yapmazsan boğazlarım seni Hasan. Hasan alaycı bir biçimde gülümsedi. Çek şunu Pistoia. Silah kullandıracaksın bana. Birlikte gebeririz Hasan. Alaycı gülümseme acı bir gülümsemeye dönüştü. Yazık olur sana Pistoia. Ne de olsa dostumsun. Dostluğu düşmanlığa bir yana bırak da adamlarına söyle, albayımın geçmesine izin versinler. Yoksa hepsini ezer geçer, seni de gebertirim. Peki Pistoia, sen kazandın. Özür dilerim. Benden değil, albayımdan özür dileyeceksin. Hem de hemen. Hasan omuzlarını silkerek istenilini yaptı. Özür dilerim albay. Patlada da geri çekilerek heyecanla topuklarını çarpıp hazır ola geçen çılgın ata yol açtı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun albay. Tam bir centilmensiniz siz. Teşekkürün yanı sıra bir astımın yaptığı saygısızlık için de özür dilerim. Ancak bu gibi durumlarda bağışlayıcı olmak zorundayız. Montebello dükü ve Fransa Mareşali General Jean Landa Ratisbona kuşatmasında böyle davranmıştı. Surlara bir merdiven dayamış, elinde kılıcıyla tırmanmaya başlamış ve "Önemli değil albay. Elinizi sıkmak ve Linicius'un bir özdeyişini anımsatmak istiyorum. Uyuşmazlık uyuşmayı daha tatlı kılar. Öyle değil mi? Öyle albay." Ve orta oyunu bir köşe kapmaca ile sona erdi. Çünkü bu sahneyi izlemekte olan Pistoia, surlara merdiven dayayıp Ratisbona'yı ele geçirmek yerine atlı heykelin komutanlığını ele geçirebileceğini düşündü ve düşüncesini uyguladı. Çılgın at olup biteni anladığında artık iş işten geçmişti. M113 zorba komutanın yönetiminde yola çıkmıştı bile. Daha da kötüsü ikinci M113 de peşinden gidiyordu. Ne yapıyorsunuz yüzbaşı? Nereye gidiyorsunuz? Önden gidiyorum albayım. Zaman kazanmak için. Siz 3. M113'e binin. 3. M113'te uyanık, kararlı çocuklar vardı. Çılgın atı telsizden, makineliden uzak tutabilmek için insan vücudundan bir duvar örüp hep bir ağızdan seslendiler. Buyurun albayım, arka tarafa geçip rahat edin. Böylece 3 M113 kazasız belasız 25'e ulaştı. İlki ortada durup kaldırılmış olan karakolun görevini üstlendi. İkincisi sağa dönüp Nasır Bulvarı'na girerek 24'e doğru yollandı. Üçüncüsü de sola dönerek 22'ye gitti ve çılgın ata kursağında kalmış kahramanlık gösterisinin öfkesini Kartal 1'e boşaltmak olanağını sağladı. Harp divanına götür bu suç insanı aziz dostum. Kurşuna dizdirir. Aklınızın ucundan geçiremezsiniz o itin yaptığı terbiyesizliği. Oysa onu yanlış değerlendirdiğimi sanmış, Napolyon'un en önemli generallerinden Paris'te Pantheon'da gömülü Jean Lannes ile karşılaştırmaya kalkmıştım. Aziz dostum, Horatius Spernevulgus, ayak takımından sakın demek de çok doğruyu söylüyor. Tacit Usta ayak takımının en kötü şeyleri yapmaya hep hazır olduğunu söylerken doğruyu söylüyor. Yeter, bu kadarı da fazla yeter diye haykırdı sonunda Kartal bir. Yaşamı boyunca ilk kez içinden gelen adam öldürmek isteğini, tabancasını eski akademi arkadaşının ses tellerine boşaltmak isteğini bastırarak daha önce yapması gerekeni yaptı, jipini gazladı. Bunlar olurken Maymuncuk da elinde Kaleşnikov'u, başında çavuş Natale'nin tüylü miğferi, benzin istasyonunun damından PK-46'larla ateş etmekte olan iki amalcının yanına ulaşmıştı. Ve Ninet, bir demet gül, bir Noel çöreği, tüylü kumaştan yapılmış bir köpekle ve hiçbir tehlikeyi görmeyen, hiçbir mantığı dinlemeyen bir yüreklilikle, sevgiden kaynaklanan bir yüreklilikle Maymuncuk'la karşılaşmaya hazırlanıyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 459.